Ayrım 8. Biz burada devrim yapıyoruz, Signorita. Ece Temel Kur'an, sayfa 102. Anahtar 8. Bolivarcı Anayasa. Mac Guevara piyasasında çok satan mavi kitapçıklar. Yerleri açılan sergilerde dünya gençlerine muhalif hediyelik eşya satanların en çok alıcı bulan mallarının küçük mavi anayasa kitapçıkları olduğunu söylemiştik. Bu mavi kitapçıklar, Chavez iktidara geldikten sonra yapılan devrimin resmi belgesi. Aynı zamanda Chavez'in iktidarını hala meşru saymayan, ulusal ve uluslararası dinamiklere karşı bir bayrak ya da simge gibi taşınan bir meşruiyet nişanı. Meşruiyet nişanı dememin sebebi ise bu anayasanın yapılma sürecinde yaşananlar ve sürecin tüm dünya için bir demokrasi dersi niteliği taşıması. Şöyle ki, 1999 yılında yapılan referandumla anayasanın değiştirilmesine Venezuela halkı tarafından karar verildi. Anayasanın değiştirilmesi ve yeni anayasanın nasıl oluşması gerektiği toplumun çeşitli katmanlarında yıllardır tartışıldığı için Ulusal Asamble'nin yeni anayasayı yazması sadece 6 ay sürdü. Yeni anayasa Venezuela tarihinde 5. Cumhuriyet'in kuruluşu adıyla siyasi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra ülkenin adını Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Anayasanın ülkenin hedefi olarak belirlediği katılımcı demokrasi, aynı zamanda bu kurucu toplumsal sözleşmenin nasıl oluşturulduğunu da açıklayan bir kavram olarak anayasa metninde yer aldı. Çünkü bu yasa metni, ülkedeki tüm toplumsal örgütler tarafından yapılan forumlar, atölye çalışmaları ve komitelerde sayısız toplantı sonucu ortaya çıktı. Örgütler sadece yazılan belgeyi oylamakla kalmayıp, kendi öneri metinlerini de bu toplantılarda tartıştılar. Daha önce demokratik süreçlerde herhangi bir katılımı olmayan bu insanlar ve örgütlerin hazırladıkları toplam 624 öneri metni masaya yatırıldı ve uzun tartışmalarda değişti. Üzerinde uzlaşılan metinlerden tek bir metin hazırlandı. Halkın etkin ve geniş katılımıyla yapılan yeni anayasanın tam 111 maddesi sivil halklara ayrıldı. Kültür ve eğitim, yerli halkları, eşit konut hakkı, toprakların eşit paylaşımı, iş güvenliği, ailenin ve çocuğun korunması, çevre korunmasının önceliği gibi başlıklar altında sıralanabilecek bu haklar, anayasa yazımına katılan insanların çeşitliliğini yansıtıyordu. Halkın politik katılımı ile ilgili maddelerde halk referandumu bireylerin politik süreçlerde doğrudan söz sahibi olması için en önemli mekanizma olarak tanımlanırken, herhangi bir düzeyde politik temsil yetkisi sahibi kişilerin yine halk oyuyla görevden alınabileceği anayasa maddesi olarak düzenlendi. Çoğunluğunu yoksul ailelerden gelen genç erkeklerin oluşturduğu ordu mensuplarına da savundukları ülkenin politik karakterinin oluşmasına katılma hakkına sahip oldukları gerekçesiyle her türlü siyasal seçimde oy verme ve aday olma hakkı tanındı. Yeni Venezuela Anayasası sadece yurttaşların haklarını değil, aynı zamanda anayasanın hedeflediklerini gerçekleştirme yolunda devletin ve toplumun görevlerini de düzenliyor. Toplumun görevlerini düzenleyen 6 madde, her Venezuela yurttaşının politik ve sosyal süreçlere katılımını, insan haklarını koruma ve ilerletmeyi, barışı ve demokrasiyi korumayı bireylerin görevi olarak tanımlıyor. Anayasa, ülkenin korunması veya gelişimi için belirlenecek askeri ve sivil toplum hizmetlerinin zorunlu tutulabileceğini de düzenliyor. Konuyla ilgili maddelerin sonuncusu olan 135. maddede ise, devletin toplumun genel refahı için taşıdığı görevlerin, toplum üyelerinin kendi yetenek ve yeterliliklerine göre bu amaca hizmet etme görevini engellemediği söyleniyor. Bu madde, demokratik katılımı seçimlerde oy kullanmaktan çok, daha geniş olarak tanımlanırken toplum üyelerinin kendilerini yönetilen kitleler olarak değil, yaşadıkları toplumun etkin kurucular olarak görmelerini istiyor. İnsan hakları ve demokratik katılımı bakımından yeryüzündeki en gelişmiş anayasalardan biri sayılabilecek Venezuela Anayasası, aynı zamanda bu yüzyılın ilk devrimini yapan bir halkın hep birlikte yazdığı bir politik başyapıt niteliğini de taşıyor. Caracas sokaklarında satılan mavi kitapçıklar bu yüzden çok ilgi görüyor. İngilizce, Fransızca, Arapça çevirileri de satılan kitapçıklar, ülke halkı için kendi egemenliklerinin göstergesi olarak söz etmeyi ve göstermeyi en sevdikleri zafer belgesi gibi. Caracas'a gelen solcu gençler ise bu kitapçıkları hayal ettiklerinin gerçeğe dönüşebileceğin kanıtı olan somut belgeler olarak satın alıyor. İşte bu yüzden o mavi kitapçıklar o sokaklarda Mac Guevara pazarının en ciddi hatıraları olarak çok ilgi görüyor. Yeryüzü gençliği zıplıyor. Tropik ağaç dallarıyla süslenmiş, 2 metre yüksekliğindeki platformun üzerinde 3 yaşlı kadın, yerli kıyafetler içinde birer heykel ciddiyetiyle duruyorlar. Ellerinde hayvan kafatasları tutan ihtiyar adamlar da yanlarında. Yüzleri boyalı, daha genç yerli kadınlar ise platformun iki yanında yakılmış ateşlerin başında durup, ara sıra alevlere kokulu otlar, tütsüler bırakıyorlar. Onlar tütsülerin dumanını delegasyonlardaki gençleri kutsamak için kalabalığın üzerine gönderirken, ellerinde mavi ve beyaz bayraklarla gençler, tören alanının girişinde sıralanıyorlar. Alanın ortası bomboş, zira Chavez bekleniyor. O geldikten ve alkışlar, sloganlar eşliğinde kızlarıyla birlikte bütün alanı geçip oturacağı şeref tribüne ulaştıktan sonra ülke delegasyonları alana tek tek anons edilerek alfabetik sırayla girecekler. Bütün bunlar saat akşam 7'yi gösterdiğinde olmaya başlayacak. Bu sırada onlarca arptan oluşan orkestra, Chavez'in oturacağı tribünün hemen yanındaki bir başka tribüne yerleşecek. Askerler, izleyicileri alanın etrafında kurulmuş tribünlere yerleştirecek. İşte havai fişekler atılmaya başladı. Demek ki Chavez birazdan görünecek. Mikrofondaki heyecanlı genç kadın sesi bağırıyor işte. Presidente Chavez. Dev, boş alanda yürüyüp tribüne ulaştı bile. Şimdi delegasyonların tıpkı olimpiyatların açılışına benzeyen geçitleri başlayacak. Ama önce ellerinde mavi beyaz bayraklar taşıyan, kırmızı ve mavi tişörtler giymiş, yüzlerce genç hep birlikte tek sıra halinde alana koşuyorlar. Ellerindeki festival bayraklarını dalgalandırarak alanın ortasında bir gösteri yaptıktan sonra düzenli bir biçimde alanın etrafına diziliyorlar. Bu tişörtleri artık tanıyorsunuz değil mi? Bunlar daha önce ziyaret ettiğimiz Nükleo'da üretildiler. Bayraklı gençler dizildiği anda Angolalılar giriyor alana. En önde tek bacağı olmayan koltuk değnekli genç bir adam. Birden atıyor değneklerini, tek ayağı üzerinde görünmemiş bir dans etmeye başlıyor. O düşecek diye sizin içiniz titrerken, evet arkaya doğru düşüyor ve öyle bir kalkıyor ki zıplayarak bunun dansın bir parçası olduğunu anlıyorsunuz. Tekrar oturup koltuk değneklerini müthiş bir kıvraklıkla yerden alıp devam ediyor dans ederek yürümeye. Alanda çığlıklar. Gelen delegasyonlar alanda kendilerine ayrılan yere geçiyorlar. Brezilya en eğlenceli grup elbette. Önce hep birlikte yere oturuyorlar. Kendilerinden önceki delegasyon iyice uzaklaşınca ayağa kalkıp birden koşmaya başlıyorlar. Hepsinin başlarında yaldızlı, fitil fitil kağıtlardan yapılma başlıklar. Hareket ettiklerinde dansları binlerce kez çoğalıyor bu ışıklarda. Her delegasyondan bir temsilci tam Chavez'in önünden geçerken çıkıp sarılıyor başkanı. Bu sırada Cezayirlilerle Filistinliler birlikte slogan atıyorlar. Fransa delegasyonundan bir çocuk koşup Chavez'e 10 numaralı Fransız milli takım formasını hediye ediyor. Chavez, Zidane'ın giydiği formayı alıp havaya kaldırıyor. 25 bin kişi aynı anda kahkaha atınca depremi benzeyen bir ses çıkıyor. ABD'li delegasyondan çocuklar, bir kız bir oğlan çıkıp Chavez'in önünde bayrak açıyorlar. İki parçalı bayrağın bir parçası ABD bayrağı, bir parçası Ç'nin yüzü. Alkışlar. Tören boyunca yüzlerce kez atılan slogan bir kez de ABD'liler için atılıyor. Chavez, amigo, Amerikalılar senin yanında. Bu sırada Latin Amerikalı kortejler hep birlikte bağırıyor. Zıpla, zıpla, zıplamayan Yankidir. Yanki olmamak için bütün alan 25 bin kişi birden zıplıyor. Meksikalılar elbette dans ediyor. Vietnamlılar elbette sakin ve disiplinli bir biçimde yürüyüp geleneksel şapkalarını hediye ediyorlar Chavez'e. Bol miktarda samba yapılıyor. Bol miktarda slogan atılıyor. Alana girişleri anons eden genç kadın sesi giderek yükseliyor. Her ülkenin gençleri için özel bir şeyler söylüyor. Bu sırada Filistin korteji dev bayrağıyla alana giriyor ve delegasyonun temsilcisi genç kadın Chavez'in yanına çıktığında ağlamaya başlıyor. Chavez onu alıyor ve göğsüne bastırıyor. Orta Doğulu ufak tefek kadın bu dev Latin Amerikalı gövdenin içinde yok oluyor. O gövdenin büyüklüğüne sığınıyor. Puerto Rico kortejinin başında genç kadın dev beyaz eteğini savuruyor havaya. Libyalılar ona bakarak slogan atıyorlar Arapça. Bu sırada alanın etrafını çeviren bayraklı gençlerden tam benim önümde duran kız, dönüp gözleri Luna Park kadar ışıklı, soruyor İspanyolca. Harika değil mi? Elbette, elbette harika. Bütün dünyadan gelmiş insanlar hep bir ağızdan bağırırken hele. Viva Socialismo, Viva Revolución, yaşasın sosyalizm, yaşasın devrim. Kortejlerin geçişi bitip de alan dolduğunda bütün bu insanların kafasından bu anın ne şahane olduğundan başka bir şey geçmiyor. O kadar coşkulu, o kadar genç ki kalabalık, onlarca dilde atılan sloganların sesi o kadar yüksek ki şu anda düşünmek mümkün değil. Bütün bu gençlerin bu ülkede ne öğreneceklerini, ülkelerine buradan ne götüreceklerini, bu insanların dünyanın geleceğinde bir etkisi olup olmayacağını, devrim hayali kuran bu insanların Venezuela'dan ayrıldıktan, Latin Amerika'nın büyüsünden uzaklaştıktan sonra ne hissedeceklerini düşünmek için biraz sessizlik, biraz zaman gerekiyor. Üstelik şu anda olmakta olan bir şey var ki bütün bu soruları alıp götürüyor. Bütün delegasyonlar alandaki yerini aldıktan sonra tören başlamadan önce kapıda platformun üzerinde duran ihtiyar yerli kadınlar ellerinde dev tütsülerle alana giriyor. Kadınların yanında da dans ederek yürüyen ihtiyar adamlar. Adamlar ellerindeki ölü hayvan kafalarından çok tiz, ıslığa benzeyen bir ses çıkararak müzik yapıyorlar. Şaman bir ayinle Şavez'e doğru yürüyen grup bir noktada durup Kızılderili ilahileri söylemeye başlıyor. Çok tiz ihtiyar kadın sesleri, mırıltıya benzeyen bu yerli kutsal şarkı mikrofonlar aracılığıyla bütün alanı kaplıyor. Hepsi tek tek söyledikleri şarkılarla alandaki dünya gençlerini festivali kutsuyorlar. Yerli geleneklerine göre yapılan kutsama ayini bittikten sonra kadınlar ve ihtiyar adamlar Chavez'in yanına çıkıyorlar. Kadınlar iki yanından Chavez'e sarılıp bu dev adamın göğsüne başlarını dayıyorlar. İhtiyar adamlar da Chavez'in etrafında saygıyla bekliyorlar. Şimdi birkaç saniyeliğine bu kareyi donduralım. Hatırlayın, şu kutsal kartlardan en sonuncusu. Dikkatle bakmıştık hani. Çarmıha gerilmiş İsa'nın etrafında yerli tanrıları ve tanrıçaları azizler olarak dizilmişti. İşte şu anda tribünde olup biten şey bu. Çünkü şimdi Chavez kocaman ellerini ihtiyar kadın ve adamların omuzlarına koyup onları tıpkı yerli tanrı ve tanrıçaların varlığını kabul eden bir İsa gibi kutsuyor. Onları koruyacağına, kollayacağına ilişkin yemin edişini gösteren Hristiyan tasvirlere son derece benzeyen bir görüntü bu. Chavez sadece siyasi bir lider değil bu yüzden. Halkının bilinçaltındaki imgelerle beslenen neredeyse mistik bir figür. Görüyor musunuz? İhtiyar kadınlar kendilerini onun kurtarıcı ellerine bırakıyorlar ve onun etrafında ihtiyar aziz ve azizeler gibi diziliyorlar. Yeni zalim neoliberal dünya, Roma İmparatorluğu'na benzeyen ABD İmparatorluğu çarmıha gelmek isterken bu esmer, dev gövdeli İsa'yı yerli tanrıçalar ve tanrılar onun etrafını sarıyorlar. Bu resmi böyle okumak doğru mu? Yoksa dışarıdan gelen birçok insanın düştüğü kısa yoldan tespit yapma hatasına düşmüş olabilir miyiz? Bir sonraki bölümde bunu öğreneceğiz. Şimdi hoparlörlerden yükselen sese kulak vermeliyiz. İşte Chavez beklenen ve ertesi günler boyunca festivaldeki gençler tarafından çok tartışılacak o konuşmasını yapmaya başlıyor. Derin, tok ve evet gerçekten de çok karizmatik bir ses. 25 bin kişilik bütün gençlik gürültüsünü bastırıp alanı tartışmasız bir biçimde ele geçiriyor. Muchachos a muchachas, delikanlılar ve genç kızlar. Bitmek bilmeyen alkışlar, Chavez amigo, dünya gençleri senin yanında sloganları. Çok uzun süren alkışlar ve çığlıklar sürerken Chavez konuşmaya başlıyor. Karl Marx ve Rosa Luxemburg'u hatırlıyorum ve her ikisinin de kendi zaman ve bağlamlarında söyledikleri o cümleyi. Sosyalizm ya da barbarlık. Bu cümlenin ve içerdiği bütün ikilemlerin ilk sahibi olan Marx, bunu geleceğin ufuk çizgisine bakarak söylemiştir. Yıllar sonra Rosa Luxemburg aynı konuyu düşünmüş, kendimize çok yakın olmayan bir zaman diliminde bu gezegen üzerindeki hayatı kurtarmak için toplumsal düzeni değiştirmek, hayatta kalmayı, toplumsal ilerlemeyi ve eşitliği sağlamak ve başka ütopyalar için kolektif bir karar almaya iten bu dönemeçte bulacağımızı, bu ikilem, bu yol ağzı ile karşı karşıya kalacağımızı, gerçek değişiklikleri gerçekleştirmezsek bu gezegendeki hayatın yok olmasına izin vermiş olacağımızı söylemişti. Yani Karl Marx uzak bir geleceğe, bir yüzyıla bakarak düşünüyor ve yazıyordu. Aynı şey Rosa Luxemburg için de söylenebilir mi? Onlar için belki ama bizler için söylenemez. Koşullar korkutucu bir biçimde değişti. Bugünkü durum çok farklı. Önümüzde yüzyıllar yok. Bu gezegende yaşayan insanların bir karar vermesi için belki en fazla 10 yıllar var önümüzde. Ya bu toplumsal ve ekonomik düzeni gerçekten değiştiririz, sosyalizme gerçek bir biçim, yaşama kapasitesi ve bir yol yaratırız. Yani 21. yüzyılın yeni yenilenmiş sosyalizminden bahsediyorum ya da bu gezegendeki hayatın son bulmasına karar veririz. Artık Karl Marx'ın Ya da o dönemden herhangi bir mücadelenin sahip olduğu gibi uzun bir zaman yok önümüzde. Bu düşünceyi kalbimin derinliklerinde hissediyorum. Çünkü tüm kalbimle inanıyorum ki gezegenimiz her geçen gün yok oluyor ve bu gezegen üzerindeki hayat tehdit altında. Bu yüzden ikilem bugün daha da şiddetli biçimde geri dönüyor. Sosyalizm ya da barbarlık. Tüm dünyada cesaret ve açlıkla siyasi, toplumsal, kolektif ve ideolojik bir saldırı başlatmanın zamanıdır. Gelecek yıllarda, 10 yıllarda adım adım bu uğursuz, yıkıcı kapitalist modeli geride bırakıp barbarlığı ve bu gezegen üzerindeki hayatın ortadan kaldırılmasını engellemek üzere sosyalist bir model kurmamızı sağlayacak bir taarruz. Bu fikrin gerçeklikle güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum. Fazla vaktimizin olmadığını düşünüyorum. Kısa zaman önce okuduğum bir konuşmasında Fidel Castro şöyle diyordu: "Yarın çok geç olabilir. Ne yapmamız gerekiyorsa bugün yapalım. Bunun bir abartı olduğunu düşünmüyorum. Bu gezegen parçalanacak. Toplum parçalanacak. Çevre geri dönüş olmayan bir zarar görüyor. Küresel ısınma, sera etkisi, kutuplardaki buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, kasırgalar, bu gezegendeki hayatı sarsan korkunç toplumsal olaylar. Yoldaşlar, bu yüzden inanıyorum ki Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin neredeyse 60 yıla varan tarihi boyunca, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu 60 yaşındadır ve festivalin 58 yılı vardır. İnanıyorum ki daha önce hiçbir zaman bu festivalin bizim festivalimizin kapanış töreniyle birlikte bitmemesi bu kadar gerekli olmamıştı. Daha ziyade bu festival yeni bir şekilleniş aşamasının başlangıcı. Güçlü küresel bir hareketin itici gücü ya da hareket zaten var olduğu için bu hareketi güçlendirmenin, her kıtada, her bölgede ona bir yönelim vermenin, toplumsal hareketleri, siyasi hareketleri, dönüşüm hareketlerini, devrimci hareketleri, işçileri, işçi sınıfını, yerli halkları, öğrencileri, gençliği, kadınları, düşünürleri, entelektüelleri ve hepimizi güçlü bir biçimde büyümek üzere bir araya getirmenin başlangıcıdır. Bu kaygı, bu tasa, bu düşünceyi geçen Aralık ayında Caracas'ta meydana gelen iki önemli olayda da ifade ettim. İnsanlığın müdafaasında gerçekleşen sanatçıların ve entelektüellerin toplantısında dostlarımıza 100 yıl daha tartışamayacağımızı, tartışmakla bu kadar zaman kaybedemeyeceğimizi söyledim. Tartışma daim olmalıdır ama eylem de daim olmalıdır. Eylem tartışmaya eşlik etmelidir ve diyalektiğe göre eylem daima tartışmayı beslemelidir. Zaman, kitlelerin taarruzunun, mücadelenin ve savaşın zamanıdır. Bu, şimdi sahip olduğumuz yeni bir andır ve daha sonra başka bir anımız, yeterli zamanımız olacak mı bilemiyoruz. Emperyalizme, emperyalist hegemonyaya karşı küresel bir mücadelede ilerlemek, yeni yollar yaratmak, yeni yollar açmak için böylesine avantajlı olabilecek bir an daha yakalamak için 50 yıl daha bekleyecek kadar vaktimiz yok. Bolivarcı Çevreler Kongresi'nde de dostlarla konuştum. Orada eylemler düzenlemek, birleştirme şemaları ve stratejileri tasarlamak üzere kendini tüm dünyadaki hareketlerle eklemlemeye adamış yeni tür bir koordinasyonun, komisyonun, grubun ya da adına her ne dersek bir örgütlenmenin yaratılmasını önerdim. Sonuçlardan memnun olmadığımı söylemem lazım ama bu festival bu konu üzerinde ısrar etmek için mükemmel bir fırsattır. Porto Alegre'deki Dünya Sosyal Forumu'nda da bu konu üzerinde durdum. Çünkü bu etkinliklerde tartışma, tartışma, tartışma olduğunu ama bazen hiçbir sonuç olmadığını hissettim. Mutlu olduğumuz, toplantılar yaptığımız, birbirimizi kucakladığımız 5 ya da 8 gün geçiriyoruz ama dünya yok oluyor. Bu şekilde 50 yıl daha geçiremeyiz. Gezegeni ve üzerindeki hayatı yok eden canavarı durduramazsak 50 yıl sonra bir dünyamız olmayacak. Önümüzde fazla zaman yok, kaybedecek zamanımız yok ve umut ediyorum ki bu karşılaşmadan bir şeyler çıkacak. Bu doğrultuda yapabileceğim ne varsa yapmak ve size yardım etmek için emrinizdeyim. Bütün Venezuela hiç dinlenmeden bu tartışma, düşünce, öneri, mücadele ve savaş sürecini devam ettirmek için emrinizde. Birbirimizi sadece 4 yılda bir yapılan festivallerde ya da G8 protestolarında göremeyiz. Bu yeterli değildir. Her gün, her gece bunun içinde olmalıyız. Ya bu dünyayı kurtarırız ya da dünyanın yok olmasına izin veririz. Hapisteyken komutan Thomas Borie'nin Fidel Castro ile 1989-1990 arasında yaptığı bir görüşmeyi okumuştum. Sovyetler Birliği'nin sosyalist kampın çöküşünün tam ortasıydı. Bu görüşmede Fidel, bu karanlığın ortasında öyle görünüyor ki bir ışık fark etmişti ve yakın zamanda halkların yaratacağı yeni bir dalganın geleceğini söylemişti. O, özellikle Latin Amerika'ya gönderme yapıyordu ama bu tüm dünyayı içine alan bir dalga. Ve şu anda yaşamakta olduğumuz anın bir başka özelliği de tam olarak budur. Bu özellik, dostlarım, yoldaşlarım, yararlanmamız gereken bir değişim potansiyeli olabilir. Yeni bir tehditle karşı karşıyayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Kendimizi yeni bir saldırı ruhuyla silahlandırmalıyız. Bu kadar savunma yeter. En iyi savunma saldırıdır. Bütün askeri stratejiler savaşların sadece savunmayla asla kazanılmayacağını gösterir. Savunma zaman kazanmak içindir. Bu askeri savaşlar, siyasi savaşlar ve bunların içerdiği ilişkiler için geçerlidir. Savaşı, mücadeleyi ancak saldırıyla kazanabilirsin. Gerekli olan anı nasıl kullanacağını bilmek, koşulları değerlendirip yaratabilmektir. Benim kriterlerime göre biz saldırı anındayız ve bunu bütün dünyada açığa çıkarmamız gerekiyor. Bence bu açığa çıktı. Onu daha iyi yönlendirmemiz, koordine etmemiz gerekiyor. Böylece daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Belki de umduğumuzdan daha da kısa bir sürede. Bugün Teresa Carreño'da, aynı gün tiyatro salonunda yaptığı konuşmadan söz ediyor. Kendinizi çoğaltmanız gerektiğini söylemiştim. Dünyanın herhangi bir yerinden gelen genç bir insan geri dönüp valizini boşaltıp kendi hayatına, işine, ailesine dönemez. Hayır, bunu yapanlar festivalin ruhuna ihanet etmiş olacaklardır. Geriye kendinizi çoğaltmak için dönmelisiniz. Büyümek ve çoğalmak için. Her birinizin burada yaşananların bir aktarıcısı olmanız gerekiyor. Bunu sokaklarda, köşe başlarında tekrar edin. Şehirlerin duvarlarına yazın. Üniversitelerde tekrar edin. Yaşadığınız, uyuduğunuz, çalıştığınız yerlerde tekrar edin. Hiç durmadan her yerde tekrar edin. Gidin ve emperyalizmin yenilmez olmadığını anlatın. Gidin ve saldırı zamanının geldiğini anlatın. Gidin ve yeni bir dönemin yaklaştığını anlatın. Çeşitli alanlarda gidin ve görmeleri ve duymaları gereken bir tehdit olduğunu anlatın. Gidin ve temsil ettiğiniz halkları düşlerle, umutla ve güçle doldurun. Bu festivale katılan her kadın ve erkeğin en büyük görevlerinden biridir. Bu festivalin başarısı burada, Caracas'ta ölçülmeyecektir. Yarın ya da daha sonraki günlerde bu festivalin bir şey için yararlı olup olmadığını, birçok şey için yararlı olduysa başarılı olup olmadığını göreceğiz. Benim açımdan bu festivali başarılı oldu demek için yarın ya da daha sonraki günlerde festivalin beş kıtanın rüzgarlarında bir etki yarattığını kanıtlamamız gerekir. Gelecek için savaşan gençliğin saldırısını yarattığı bir etki olmalı. Çünkü Çey'nin dediği gibi gelecek bizimdir. Bugün söylememiz gerekiyor ki gelecek sizlerindir. Konuşma, Avustralya Delegasyonu Temsilcisi ve Sosyalist Gençlik Organizasyonu Resistance'ın direniş lideri Federico Fuentes tarafından İngilizceye, Senem Öner tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu konuşma ne demek? Küresel Antikapitalist Hareketin toplandığı Dünya Sosyal Forumu'nu sadece tartışma, sonuç yok diye eleştirmenin anlamı ne? Chavez gençlere neden gidip söyleme, anlatma görevi veriyor? Niye bu görevin üzerine bu kadar düşüyor? Saldırı ile ne kastediyor? Bunlar üzerine düşünmek için zaman yok. Çünkü şu anda arplar hep birlikte çalmaya başladı ve sahnedeki şarkıcılar samba ritimleriyle şarkılarını söylüyorlar. 25 bin kişi dans ederek kafamızda oluşan soruları cevaplamak mümkün değil. Hele saat gece yarısını geçmişse ve şehre geri dönecek bir araç bulma şansınız giderek azalıyorsa, cevaplar için yarını beklemek daha iyi bir fikir. Çünkü toplantıların bir bölümünün yapılacağı, Chavez'in yoksul öğrenciler için kurduğu Bolivar Üniversitesi'ne gittiğimizde bütün bunları düşünmek, toplantıya katılan gençlere ne düşündüklerini sormak için yeterince vaktimiz olacak. Şimdilik birkaç kilometre yol yürüyüp kendimize bir taksi bulmamız gerek. Güç bela bulduğumuz taksinin fena halde alkollü şoförünün kaza yapmadan bizi otele bırakması için de Kızılderili tanrılarına uzun uzun dua etsek iyi olur. 8. ayrımın sonu sayfa 116.